Herkese merhabalar. Bu seferki konumuz nedir hocam?
Takıntılar.
Takıntılardan bahsedeceğiz. Takıntının bilimini ortaya atacağız. Çok ilginç bilgilerle şimdi karşınızdayız. Başladık.
Başladık.
Bu ne? Video kes bu arada bu ya. Ne oldu? Oğlum biz ne olduğunu söylemiyoruz bunu. Bu video kes.
Evet, bu yeni çıkmış. Biz de öğreneceğiz işte, siz de deniyoruz. Böyle acemiliklerimizi görüyorsunuz. Roko maydanoz yani, alakasızlık tavan yapıyor gene.
Bu olay nasıl başladı onu da anlatayım. Bize dediler ki YouTube video kesleri falan öne çıkartıyor. Hani çekin. Biz dedik ki tamam. Ondan sonra 3 kamera, 2 ışıkla falan bu işi halletmeye çalışıyoruz ama acayip sıcak oluyor. Kışın daha iyi çekim yapacağımıza inanıyorum.
Yani kışın da kesin arabaya gidelim. Doğalgazı burada yakmayayım diye arabada çekelim diyecektir.
Yaparım onu, yaparım bak hakikaten. Bu arada takıntıyken bak şey, ben de takıntı olmaya başlamış, onu fark ettim. Çekim yapıyoruz ya, onun açısının düzgün olması, hani işlerin düzgün gitmesi, şu masanın parlamaması, bayağı takıntı yapmışım. Böyle şey yapıyorum, incik cicik yapıp anılarını ağlatıyorum.
Ya peki hocam bir şey soracağım. Yani işte masanın düzgün olması, onun düzgün olması takıntınızda. Ya masada niye maydanoz var? Bu nasıl bir pazarlama stratejisi?
Ya saçmaladığım farkındayım bazen. Hani diyorum ya, masa böyle düzgün, her şeyin güzel olması istiyorum da bu çok umurumda olmuyor. Yani
ya ben şunu düşündüm içeri. Keşke şunları bardağa çiçek gibi koysaydık.
Aa, daha zekice.
Daha estetik olabilirdi.
O dokunuşunu yapaydı.
Ya mesela masanın temiz olmasına takan adamın masada gördüğünüz üzere.
Madem bu kadar takıntılıydı, yapaydı hocam, niye
ya
söylemedin?
Ben o kadar çizgilere basmamaya çalışan biri değilim. Bana hiçbir sıkıntı yaratmıyor böyle.
Sen hiç takıntı yok mu?
Var ama mesleki takıntılarım var.
Ooo reis, söyle
hayır,
bakalım neymiş mesleki
takıntı?
Hayır
mesela
şöyle. İyi makale yazmak.
Hayır, o tarz değil. Mesela o kadar alıştım ki Times New Roman 12'de okumaya iki taraf yaslı, arada 1,5 satır aralığı olmasına. Bir metin bana daha küçük, mesela işte TÜBİTAK hakemlikleri. 9, Ariel 9'da yazıyor ya, ben onları alıyorum hepsini Times 12'ye çeviriyorum. Okuyamıyorum.
Aa, tedavi? Hani,
tedavi işte yok ya, bu ne yapacağız
bu
ya.
Bu arada benim de eskiden çok takıntım vardı hakikaten. Bayağı şey takıntı yapıyordum. Her şeyi böyle negatif falan düşünüyordum. Sonra babam beni dövdü. Gerçekten. Ben de rahatladım. Zamanın herhalde son nesil olabilirim. Babasından dayak yiyerek tedavi olanlardan birisi. Hakikaten babam beni dövünce ben rahatladım.
Ama hocam insanlarda o kadar farklı takıntılar var ki. Şimdi takıntı deyince eminim bölümün başlığını görenlerin aklına şey gelecek. İşte elini sürekli yıkama. İşte bir masayı 10 kere silen anneler vardır. Bizler için bunların çoğunluğu çok normal. Çünkü bizim gerek inanç yapımız gereği. Gerekse bak toplumdaki aile yapısına bakın hocam. Hep bir titizlik. Kimseye ya bir el 10 kere sürekli yıkanır mı soru işareti uyandırmıyor çocukken. Ya da bir masayı işte 5 kere farklı farklı bezlerle silmek. Diyorsun ki aa ne kadar temiz kadın. Hayır, bu bir takıntı aslında. Bizde fazla araştırılan bir şey değil. Zaten dünyada birazcık kimlerde daha sık görülüyor, hangi ülkelerde diye baktığımızda gelişmiş ülkelerde gelişmekte olanlara kıyasla daha fazla takıntı problemi yaşayan insanların olduğu öne çıkıyor.
Allah.
Mesela Amerika TAP'ta birinci sırada dünyada. Bunu İngiltere devam ediyor. Bunun dışında Asya kültürlerinde görüyorsunuz takıntıları. Hani bunlar niye? Bizdeki toplulukçu yapı ve inanç sistemi sizin birçok şey takıntı olarak görmenizi engelliyor. Mesela evden çıkarken kapıyı sürekli kontrol etmek. Bu çok önemli bir gösterge. Bunu hani geri dönenler çok fazla. Hani literatüre göre diyor ki bu önemli bir gösterge.
En sık karşılaştığım takıntılar ama sağlıkla ilgili olanlar bildiğim kadarıyla. Hani sağlık, mikroptan korkma, sürekli titizlenme.
Evet.
Büyük ihtimal bu ölüm korkusunun beraberinde getirdiği bir şey de olabilir. Şimdi gelişmiş ülkede adam ölmek istemiyor olabilir de az geçmiş ülkede ölüm de kurtulayım çok daha makul bir süreç olabilir. Peki bunun tedavisi nasıl yapılıyor hocam?
Ya tedavi benim alanım değil de.
Tedavi o da benim alanım. Onu da konuşacağım.
Şimdi buradan sponsor olmayan eski sponsorumuz bir sponsora sesleniyorum. Aslında bu sizin alanınızdı.
Eskiden sponsor sponsorlarımız vardı be.
Evet.
Podcast'imizi çok iyi dinlendiği günlerde.
Ama o kendini biliyor.
O sponsor olmadığı için ben bütün onların yapacağı işleri, psikologları, kaptıracağınız paraları şimdi hemen sizden kurtarıyorum. Ne biliyor musun tekniğin adı?
Ne?
Tekniğe taşırma mı ne diyorlar?
Ha ya, bilişsel davranışsal terapi asıl.
Yüzleşiyor hocam. Mesela benim kötü düşüncelerim vardı ya. O kötü düşünce olduğunda ne olacak? Hani böyle şey yapıyordum. Hani yüzleşmen gerekiyor. Onu düşünmen gerekiyor. Uzun uzun bütün ayrıntısıyla. O kötü düşünceyi çağıracaksın. Başına gelecek en berbat şeyi düşünebildiğin kadar düşüneceksin. Tedavi yöntemi bu. Ve gerçeklerle yüzleşme. Bizim kanalda hep yapıyoruz zaten gerçek. Mesela mikropla ilgili siliyor ya adam. Yani diyeceği şu abi, her türlü bulaşacaksan bundan kurtuluşun yok. Bulaştığında ne olacağını düşün. Hastanelere mi düştün? Sürünüyor musun? Gebercek misin? İşte bunları tüm ayrıntısı düşünerek taşırma tekniğiyle tedavi olabilirsiniz.
Şimdi hocam obsesyonların ortaya ele alınışı takıntıları, ben şimdi size sağlam bir cevap vereceğim.
Nasıl?
1983'lü yıllara dayanıyor. Tamam. Biz 2023 yılındayız. Evet, bu adamlar bunu keşfedememiz. Siz bir pazarlamacı olarak ya abi bunu sürekli düşüneceksin. Bak sonra bütün ayrıntıyı. Sonra bu adama diyeceksin ki ne olacak ki ben sen? That's all baby. Dalgalı geçin. Ya nasıl çalışmadığınızı belli ediyorsunuz ya.
Oğlum bunun tedavisi mi bu arada hakikaten? Taşırma tekniği diyorlar ya. 1983'te bulmuşlar. İlk çıktığı gün bulmuşlar bunu.
Bir de hocam esas olay sadece şey değil ki. Ana obsesyonlar 5-6 kategoriye ayrılıyor. Birinci ve en çok çıkan şeylerden biri temas korkusu. Aslında korku temelli tüm bunlar. Özellikle 7 yaşla falan bir kişinin takıntıları tedavi edilmeye başlayabilir. Diğer yetişkin dönemine etki etmemesi için. Ama bizde çocuklara o toz konduramamak var ya. Hı. Mesela işte yıkanmayı istememek de bir takıntı. İstediğin kadar. Ya da kuma dokunmak. Hı. Kire işte bir tezgah işte vardır. Her hiçbir yere dokunmaz kadın. Onu peçete bunu peçete. Kardeşim nereye kadar? Hani bunu görmüyorsun. Bu onlardan. Bununla birlikte siz dediniz ya ayrıntıyı düşünecek. Obsesyona sahip insanlar zaten buna sahip olduğunun farkında. İşin kötü yanı bu. Onları daha çok tam da adam bunu sürekli
kız
düşünüyor.
Bir şey tedavisi bu ya. Yüzleşmek onunla. O bütün
hocam,
olacak kötü
şeyler. Hocam günde minimum bir saatini obsesyona harcıyor
i̇şte
bu insanlar.
İşte 3 saati düşünecek. Olacak düşünecek ya. Bu kadar ya. Tedavi bu ya. Ben buldum ya.
Ya sponsor olmazsanız işte böyle konuşuyor pazarlamacılar. Neredesiniz psikologlar?
Ya böyle ama literatürde olan tedaviden birisi bu diyebiliyordum ben en azından.
Ya muhakkak tedavisinde vardır gerçekten bilmiyorum ama
davranışsal
terapi diye en son dönemlerde en çok önerilen çünkü kişiler bunu farkında olduğu ve bundan dolayı kendini belli dönemlerde kötü hissettiği için bu kişiyi depresyona sürüklüyor. Hmm. Bitmiyor bu süreci. Yenmek istese de düşünse de zaten olay mesela şöyle bir obsesyon varmış, obsesyon türü. Şiddet eğilimi obsesyonu. Yani ben birine küfredeceğim, bu adamı döveceğim. Adam kafasında bunu kuruyor hocam. Bu en çok yaygınlardan biri. Düşünsenize. Ben işte araba sürüyorum. Sinirleniyorum bir şeye. Bu adamı döveceğim. Bu zamanla kine dönüyor. Ya da iş yerinde birine takıyorsunuz. Hı hı. Kuruyorsunuz. Bu bana komple kuruyor. Bu bana şöyle oluyor. Bu bana şunu yapıyor. Bir süre sonra ne oluyor bu hastalarda biliyor musunuz? Gidip dövüyorlar. Şiddet eğilimine dönüyor bu olay. Birçok şeyde suç paterninde, fiziksel suçlarda bu obsesyondan kaynaklı suçların olduğunu görüyoruz.
Kendi kendini
dolduruyorsun.
Bir ara ben de kendi kendimi çok doldurdum bu arada. Hakikaten hatırlıyorum ben. Sürekli dolduruyordum kendimi. Mesela okulda negatif bir şey yaşanıyordu. Ben sürekli kendimi dolduruyordum. Onunla ilgili o negatif oldu. Daha da kötüye gidiyor. Rektör şöyle diyor. Rektör benim anama küfrediyor. Coşuyorum anladın mı?
Ama rektörün olaydan haberi. Rektör Mehmet Yalın Özkar'ı ki bilmiyor bir yani.
Sarı nerede benim kadro.
Uzun saçlı bir adam var arkasında kuyruk var. YouTube'cu mu?
Kanka kafamı büyütüyordum. Ve başıma falan ağrılar giriyordu. O kadar rahatsızlıyordum. Bunu gitgide büyüdü sonra saldım gitti. Babam beni dövünce güzelleştim gerçekten.
Tabii büyüyünce de işte dövme inşallah eşinizden bir aile
ya, babam sağ olsun büyük küçük dinlemez. Onda da obsesif o. Benim de babam
dövme onda obsesyon. Bak şiddet eğilimi işte bu.
Babamdaki obsesyon da benim Behçet'i dövmek. Şaka bir yana babam çok şey yapmaz. Şiddet yansı değildir. Yüreği kalp böyle pıtırcıktır.
Adamcağızı üzüyorsunuz burada böyle. Bir de ondan dinleme. Babanızı bir gün podcast'e çağıralım mı? Hep gömüyorsunuz. Bir de siz ondan dinleyelim. Nasıl bir çocuk? Maldı bu ya falan. Bak o videodaki gibi mal falan.
Sal mal diyebilir ya hakikaten. Bir ara Karakök anlatıyordu anlamıyordum. Bayağı bir süre anlamadım Karakök'ü hakikaten.
Sonra işte araştırma yöntemlerinde uzmanlaştı anlatabiliyor muyuz? Denge Türkiye'de.
Pasamana giydi.
Ya ne kadar eğlendim şu an ya. Şunlara çok bilendim. Maydanoz.
Kızım
estetik
bir farklı
yoksun.
Kattım ya.
Pazarlamacıyla çekim yapıyoruz bu ne?
Bak gör bu video çok güzel çekim.
Şunları koyayım cehennemde büyük patron kısmaz.
Başka yine çok fazla obsesiflerden bir tanesi bu şeyler. Bu birçok insanda var bu arada. Çizgilere basmadak yürümeye çalışmak.
Ben aslında girişi öyle yapmayı düşünmüştüm.
Yap bakayım,
buraya yazdım diyecektim ki bugün masayı silerken 3 kez bez değiştiren, sürekli ellerini yıkayan, her renk kıyafetleri ayrı ayıran, yani çizgilere basmadan yürümeye çalışan insanlara
sen bunu ezbere söylemeyecek miydin?
Söyleyemediğim için zaten hiç, siz dam diye girince hiç uğraşmadım ya. Aman dedim ya. Şimdi diyorlar ya Zolca çok ayrıntı anlatıyor ayrıntı. O yüzden hiç hevesim yok zaten şu an.
Bu arada bizim normal
dergileri falan söylemiyorum ya kalbim acıyor. Kim yayınladı bunu? Onları övmek istiyorum.
Bu arada bizim normalde podcastlerimizi dinlemediniz. Şimdi video kesle geçtiğimiz için belki YouTube'da daha çoktur. Gerçekten hocalarımız, Merve hocamız da vardı o zaman şimdi İrlanda'da geri dönecek bakalım. Hocalarımız sürekli ayrıntıyı anlatıyordu. İşte dergi, kaç örneklem bilmem ne yapılmış falan. İnsanlar artık isyan ettiler. Ve biz sıralamada sizin yüzünüzden düştük hocam. Teşekkürler. Devam edebilirsiniz.
Mesela diğer en son şeyde insanlara bölme davranışı çok böyle. Mesela bu da bir obsesyon olabilir. Belki ben mi? konuşayım. Ya, ben bunu ben ya. Yaşadım. Bence size ben obsesyonu var.
Olabilir ya. Şey ya bak gerçekten akademisyenlik bunu getiriyor. Akademisyen ego şişiriyor ya ve sürekli sınıfta siz konuşuyorsunuz. Hep sen de. Bak sen şimdi yeni olmaya başladın. Eminim 5 yıl sonra sende de olacak. Biz kavga edersen 5 yıl.
Sen şimdi anlamazsın.
5 yıl sonra bak eminim birbirimizin sözü gibi başımızı saçımızı başımızı yolarız biz burada.
Kavga ederiz. Sen Abdülhamit'i savundun olayına gireriz biz de bu masada. Şimdi hocam mesela diğer bir takıntı türü en çok hani dünyada öne çıkan dinsel ve ahlaki obsesyonlar. Yani bu konuya çok girmek istemiyorum işin aslı. Hani benim için çok dangerous. Ahlaki yani günah işleme korkusu.
Mesela, güzel bir obsesyon.
Literatürdeki çalışmalarda şöyle şeyler var. Mesela kadının eline dokunmuyor bu günah diye.
Tamam.
Hani bunları falan işlemişler ama bizim Orta Doğu oryantalist kültürde de bunlar çok yaygın olduğu için hani
şey
linç de yemek istemiyorum yani. Bunlar var yani literatüre yazın Google Scholar.
Ne yazacaktır hocam?
Ahlaki obsesyon. diğer bir şey cinsellik temelli obsesyon. Bunlar kaçanlar ama. Nasıl, ama bir de düşkünler var. Hani adamın takıntısı neyse çok yani uç boyutlara gidebiliyor yani.
Bu ayak mı ayak da obsesyon oluyor mu?
Ya aslında o fetişe giriyor hocam. Tabii bu ileri seviyeye giriyor
bir dakika,
yani.
O ayak falan fetiş. Devam et.
Harikasınız.
Obsesyon değil fetiş doğru.
Ama mesela bizde özellikle hani Orta Doğu'da falan mükemmelliyetçilik. Her şey çok iyi olsun. Kusursuz olması lazım. Misafir gelecek camları silelim. Yok, bir tane video vardı hatırlıyor musunuz? Kızı istemeye geliyorlar. Anne tutturuyor şurada bir alçıpan oluyor ya. Oraya alçıpan taktırılacak diye. Baba da video çekiyorlar babayı. Evet misafirler geldi. Eve baktılar ne eksik alçıpan. Kızı vermeyelim dediler diye bir bayağı böyle fenomen olmuş. Aynı o mod
bambaşka
yani.
Bambaşka bir hatırlıyorum. Büyük ihtimalle bu da takıntının bir göstergesi. Daha çok takıntı demeyeyim de kendimiz farklı gösterme isteğinin bir göstergesi. Şimdiki nesillerde çok yok da bizim zamanımızda ben hatırlıyorum misafir odası vardı bizim evimizin. Bir odası misafir gelince ancak oturduğumuz bir odaydı. Salon. Ve sadece misafir gelince oraya oturabiliyorduk. Arada ben oturuyordum annem kızıyordu falan. Ne yapıyorsun buraya kirletiyorsun?
Değil mi? Önümde. Çok saçma.
Aşırı saçma. Ve yıllarca evimizin bir odasını biz kiraya misafir gerçekten oturacak diye geldi. Gelen de kim? Sakine teyze. Yani sanki bak Bill Gates geliyor da eve misafir oluyor. Recep Tayyip Erdoğan geliyor da Sakine teyze geliyor. Mehmet amca geliyor. Onlara neyi biz bu kadar özeniyoruz anlamamıştım. Ama Türkiye'de de öyle bir şey vardı eskiden. Allah'tan artık yok. Kalktı bu moda.
Çok şükür yani. Ama genel olarak neden bunları yaşıyoruz diye tartışmalar var. Literatür üçe bölünüyor. Birincisi genetik çok önemli. Anne, babada herhangi bir patern varsa özellikle yakın aile ağlarında bunun çocukta gözlenme olasılığı. Çünkü çocuk onu evde sürekli görüyor genetik aktarım dışında. Yani çevreseli de kapsıyor süreç. Ve böyle yapmaya çalışıyor. Yani benim tanıdığım var mesela babasının su temasını sevmiyor. Çocukta da aynı temas sorunu var. Yok yani hiçbir şekilde kriz ortamı duşa sokmak çocuğu.
Oğlum çok zor o zaman.
Hani zor.
Kedi gibi çünkü çocuk. Bak sende şey takıntısı var galiba hocam. Sabahtan beri şey söylüyorsun. Şimdi hocamızı yükseltmeye çalışıyoruz şey olsun eşitleyelim falan. Şu anda ayakları yere değmiyor.
Evet.
Ve ayakları yere değmediği için sabahtan beri hocam diyor ben kendim çok güvensiz hissediyorum. Abi ne alaka?
Hocam hareketi bir yere tutunma ihtiyacım var. Şimdi masaya yaklaşamıyorum. Oran çıkıyor buran çıkıyor diyorlar. Ayağımı yere koyamıyorum.
Oran çıkıyor. Bak yalan.
Ya kolum çıkıyor.
Mikrofon sırasını kapatıyorum.
Hani masaya yaklaşmak istiyorum. Masadan çok uzağım. Ya ne yapacağım bilemedim ben.
İşte bak bu da bir takıntı aslında.
Ya evet senin ama
takıntı bayağı çokmuş.
Ya ben ne gördüm ne biliyorsun Allah'ını seveyim.
Senin takıntı çok kısım. Git tedavi ol gel buralara. Ekranında çıkıyorsun insanlara yanlış örnek oluyorsun burada gençlere.
Evet sponsor olmayan arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Bana yardımcı olun.
Bu arada takıntı için de sizlere sorduk. Hani sizden bazı şeyler geldi. Arada bir şey söyleyecek miydik yoksa?
Yok tamam. Şey yapabiliriz.
Bak, onu hani, çıkartayım.
Topladığımız şeylerin üstünden konuşursak daha eğlenceli olabilir diye düşündüm. En azından mesela genetikle mi alakalı çevresel mi biyolojik mi bunları tartışabiliriz.
Bak hemen geliyor. De. Genetik demiş. Sınıfta sıranın üstünde kurt gibi bulmak ya bu bir şey diyeceğim.
Kim bu arkadaş ya? Alın bunu ülke ocağına.
Şimdi hangisi önce yayınlanacak bilmiyorum. Geçenlerde çektiğimiz bölüm vardı. İltifat. Orada şey yazmıştı birisi. Birisi bana çok iyi ülkücüsün mü dedi. Ne dedi?
Kurt gibisin.
Yavru kurt gibisin mi dedi. Şeydi, öyle bir şey. Evet. Büyük ihtimal bu arkadaşımız olan arkadaşımız.
Aynen.
Geçiyorum
arkadaşımıza
bunu.
Sevgileri iletiyoruz. Anladık dostum.
Genetik olamaz o zaman. Her gittiğim tarihi mekanda sebepsizce yaptığım bir köşeye dokunmadan çıkamıyorum.
Aa bunu ben de yapıyorum.
Tarihi mekanlardım. Tarihi hissetmek için.
Ben de ya dokunurum. Dokunurum, ben de dokunurum bunu.
Tarih mekanında duvarlara mı?
Ya ben, biz mesela bir kere üniversitede arkadaşlarla şeye gittik. Hani hatıra alma olayı var ya. Kız Galata'dan taş çekti ya.
Ya bu bir şey.
Öbür arkadaşım ne yaptı biliyor musunuz? Galata'nın üst katındaki tuvalete girdi. Tuvalet kağıdı yoktu evde. Tuvalet kağıdını aldı. Ve biz gerçekten 3 gün boyunca tuvalet kağıdını kullandık. Ya sonra niye hiçbir yere sokmuyorlar?
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı bunun için kuruldu ya. Sizin gibi varlıklar bunu yapmasın.
Ve o arkadaşım o taşı hala saklıyor. Arada böyle resimlere falan bakarken anı kutusunu çıkartıyor taşı. Ama ben de mesela Mona Lisa'yı gördüğüm zaman şimdi korumaya almışlar onu. Küçücük gördüğümden çok dokunmak istiyorum ona.
Allah Allah.
Hani gerçek bu mu falan? Acaba bu sahtesi mi? Kendi kendime komple teorileri şey üretiyorum falan.
Bu arada
falan.
Mona Lisa'yı ben de gördüm. Evet, Louvre Müzesi'ne gitmişiz hocam. Yani ben el şeylerimiz var. Orada da ben gittim mesela oturuyorum. Louvre Müzesi'nin öğrenci vaktine gittik. Bedava varmış. Öğrenci vaktinde bir saatim var. Biz hala da Mona Lisa'yı aradık. Yani bütün bu kocaman da müze Louvre Müzesi. Gez bitmiyor. İnsanlar aylarını falan veriyorlar gerçekten dikkatli izleyenler. Şey yapanlar. Gittik şeyi buldum. Selfie çektim, döndüm. Ne dokunma ihtiyacı.
Ve orada geçtiğiniz birçok yerde Mona Lisa'ya belki 1 milyon basacak eser var. O duvarlar, tavandaki eserler ama sırf Mona Lisa bir kere çalındı diye insanlar onu merak ediyor.
Zaten orada gerçek Mona Lisa değil. Yine bir replikasyonu kullanıyor. Burada şey söyleyeyim ama şimdi arkadaşımız da yazmış ya tarihi eser. O tarihi eserle dokunma şey bende de oluyor. Sanki onu dokunduğumda o tarihe gidiyormuşum, oradan bir şey bana geliyormuş gibi bir hissiyatım oluyor. İnsanda şöyle bir şey var ama biz şunu biliyoruz. Dokunduğu şeye daha bir bağlanma hissediyor. Yani mesela ürünleri dokunduruyorlar. Bir kupayı dokunduruyor. Bir de dokunmadıkları kupa var. Sonra satmaları istendiğinde daha yüksek fiyat çekiyor. Bir kere dokunduğumuz zaman onunla ilişkiye girdiğimizi hissediyoruz. Dolayısıyla tarihi eserle dokunmak birazcık onu getirebilecek bir şey.
Devam ediyoruz. Siz bunun içine geri mi atıyorsunuz?
Yok be, hepsini yere atıyorum, sonra temizleyeceğim. Bir de bunda bu emekler olup burada ben de temizleyeceğim. Vloglarımıza katılıyoruz, özel vloglarımızı izleyebilirsiniz.
İbrahim Uz hocamız yazmış. Telefonumu asla herhangi bir zemine veya masaya direkt koyamam. Niye ki? Telefonum çok kıymetli olduğundan değil ama sanki telefonun direkt masaya konulmaması gerekiyormuş gibi geliyor. Çoğunlukla cüzdan veya defterimin üzerine koyarım. Hiçbir şey bulamazsam peçetenin üstüne koyarım ve elimde tutarım. Mesela biz koyduk. Bak şimdi yüzleştiriyorum. Koyabiliyorsunuz. Bu sizin taktiğiniz. Koyabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Mikroplardan kaçamazsınız. Oldu mu? Yaradı mı?
Böyle böyle tedavi.
İbrahim hocam bize geri yaz lütfen. Bu yöntem sende yaradıysa herkes de ve psikiyatri bilimiyle falan konuşalım.
Aşağı psikologlar odası derneği başkanı yazacak. Diyecek ki Hazal hocam, ben hiç hocam saklıyım, utan diyecek. Utanacağım mı?
Yazmayın hocam ya, yazmayın ya. Hani bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum olayın.
Bir de şey söyleyeyim. Böyle telefon koymak da ben de mesela şey yapamaz. Ben ilk araba aldığımda arabanın anahtarını masanın üzerine koymazdım. Utanırdım böyle, sanki hava atıyormuşum insanlara.
Ama öyle bir olay var ya hocam. O yüzden ben olsam ben de koymam.
Onlar gibi hissetmemek için hala da çok koymak istemem de batıyor. Kot giyersem hele o beni çok rahatsız ediyor. Çamaşır asarken kullandığım mandallar tek renk olmalı.
Mesela bak işte şey. Bu çok fazla var obsesifli insanlarda. Renk ayrımı. Dolabını ayırıyor. Ayakkabılarını renklerine göre ayırıyor. Spor ayakkabı işte yani. Yok bilmem, bazı insanlar o kadar böyle. Ya ben bir arkadaşımın evinden biliyorum. Hani buradan söylüyorum, anlatıyorum ama isim vermeyeceğim. Ayakkabılarını eşi tek tek ayrı ayakkabı kutularına koyuyor. Ayakkabıların fotoğrafını çekiyor. Bunu o kutuların üstüne yapıştırıyor. Dolabı açtığınızda ayakkabıların resmini görüyor. Ona göre alıyor.
Oha.
Benim bir tanıdığım... bunu yaparken diyor ki arkadaşım çok zevk alıyor.
Benim bir tanıdığım var. Altınları saklıyor. Belli dönemde bu altınları takıp evde dolaşıyor.
Bu benim. Çok altın takıntım var. Gerçekten çok seviyorum altını.
Senin için anlamak yok. Hazır mısın? Söyle, bir huyu var. Belli günlerde altınları takıyor, evet, haftada belli günlerde. Evde altın taktım. Onunla dolaşıyor, evde fotoğraflar çekiyor.
Ama altınları bozdu. Ya benim o altınlarda bozuluştaki, yani benim videomu çekmesi lazımdı eşim. Ya
çok üzüldüm.
Çünkü o kadar suratım düştü ki adamlar bana bakıyor hani ne oluyor bu kadına diye hani.
Sen evet, altın yok artık, kalmadı.
Hiç yok altın.
Ev alacağız diye.
Aynen.
Sen bunu niye yapıyorsun hakikaten?
Hoşuma
altın...
gidiyor. Altın
niye?
Seviyorum ya. Altın beni güvencede hissettiriyor. Beni güvencede hissettiriyor.
Onu takınca özeniyor. Güven... Ulan benim elimde altın çıkıyor. Onun bir şıkırdaması
ya. Ya şimdi biz Mamat'ta büyüdüm ben hocam. Anneannemin yanında çok büyüdüm. Hani evet. Annemler çalıştığı için. Orada da şöyle bir şey vardı. Tüm kadınların kolunda muhakkak o bilezikler olurdu. Hı. Yani gecekondu hayatındasınız. Ama herkes o takıyı takıyor. Mesela birazcık daha siz öyle düğünlere çok gittiğinizi sanmıyorum. Geleneksel düğünlere gittiğinizde kadınların muhakkak kıyafetlerine düğünde takılan takılarıyla geldiğini görürsünüz. Bazen gelinden çok takı takan
Ya bana
kadınlar
çok
oluyor.
saçma geliyor. Hele düğündeki tam bir şov işi. Seninki daha da saçma. Sen abi bak bir kere zaten güvensiz. Evinde çalarlardı. Kızım
Ya
iyi ki
çocuğun teki çıktı hocam. Yatın motorunun sesini anlayamazsınız diye ağlıyor da biz şöyle iki şıngırt atınca mı yabancı geliyor bu
Sen de
topluma?
haklısın be ablam be. Sen de haklısın.
Altın güzeldir, değerli. Değerlenen şeyleri severiz.
Dışarıda puan 7 üstü değilse yiyemem. Her zaman en iyisi olmak zorunda. Yoksa yiyemiyorum. Hemen midem bozuluyor.
Aa, 7 puan. Buna ben de bakarım. Ya yani yorumları ama bir
Bir yere gittim
puan
ben bakmam
limitim
ya.
yoktur. Çünkü bazıları kendi bumping yapıyor o puanla. Bakıyorsun sadece puan vermiş iki arkadaş. Oo sanıyorsun ki çok iyi. Bir gidiyorsun. Hani adam yüzüne bakmıyor. Aynı maydanozu tereyi koyuyor önüne. Hadi ye arkadaşım.
Bak güzel bir şey değil mi? Şeyi de söyleyeyim ben. Bizim kabul etmediğimiz bir sponsorluk vardı. Başka bir yer kabul etti. Ve insanlar bunu hiç beğenmediği için çok düşük verdiler aplikasyonu. Bir baktım bir anda düşmüş 2.3'e. Gerçekten kötü bir aplikasyondu. Sonra aradan bir zaman geçti. Bir açtık bir baktık aplikasyon puan tekrar 4.3'e çıkmış. Kendilerine puan verdirmişler. Hatırlıyor musun o muhabbeti?
Aa
Çatır
evet.
çatır puan verdirmişler
Yani
kendilerine.
ve ha evet.
Neyse. Tamam.
Ben
Öyle de öyle.
sustum.
Uyumaya giderken etrafımda kim varsa iyi geceler diyorsam karşımdakilerden herhangi biri bana yanıt olarak iyi geceler demezse o gecem iyi geçmeyecek diye korkup uyumakta zorlanıyorum.
Oha. Evde yalnız kalamıyor o zaman.
Ya birisi varsa iyi geceler diyor. Bende şey vardır bu arada. Ben bakkala gittim. Hani kolay gelsin falan dedim ya da merhaba dedim. Böyle cevap vermezse çok gıcık olurum. Acayip sinirlenirim ya. Böyle, yani ulan bir insan gibi şey yaptık. Hatta bir yer bizim arkadaşım vardı. Selam olsun o da Hakan. Biz şey yapmıştık hani giriyorduk. Biz, çünkü hani İyi günler falan pişman diyor. Eğer bakkal cevap vermezse laf sokmak için birbirimiz arasında atışıyorduk. Bir gün bakkalın teki bize bir sert çıktı. Bizi dinleme yapar falan dedi. O günden sonra bir Türkiye'ye bu güzelliği yaymamız projemiz orada
Hocam
bitti.
sizin bir konuda kesilme noktanız ya dayak ya
Şiddet. Gerçekten sevmiyoruz
küfür.
hocam ya.
Bak hocam siz şimdi öyle deyince aklıma şu geldi. Ben gece yatarken kendimi sallıyorum.
Nasıl ya? Sağa sola mı
Yani
sallıyorsun?
böyle beşikte gibi kendimi
Allah
sallıyor
Allah.
sallıyor. Hele
Yok
çok
koca
stresli
sallasın.
olduğum günler. O kadar alıştı ki ben bazen çok
He.
stresli oluyorum, uyuyamıyorum. O beni sallıyor. Hani
Gerçekten.
böyle yan yatıp şöyle sallayarak uyuyakalıyorum. Kendi gittiğim psikologda da aynı sorun varmış o şiddeti. Ve o da bu
Tabii git ya.
yüzden
Oğlum nereden buluyoruz bu şey merdiven altı psikologları ya?
Yok ya iyi pahalı yani.
Gerçek hocam. Kaç para veriyor psikolog?
900 lira olmuş
Ne?
ya.
900 lira mı? Abi ben 900 lira gitmem. Ben 300 lirayken gitmiyordum. Ya ben kendim gitmem. Öyle bakıyorum ben
Ya bunu
yeşil.
yazan arkadaşı tanıyorum kendisini. Sinirlenince popomuz yani aslında popo değil de kalçasını sıkıyor bu arkadaş. Ya bize bunu anlattı. Bak biz odada 4-5 akademisyeniz bir anda hepimiz götümüzü sıkarken kendimizi bulduk. Hani istemsiz diyor, gerildiğim an bunu yapıyorum.
Allah.
Kalçalarımı sıkıştırıyorum diyor. Öyle bekliyorum, dikeliyorum, şöyle duruyorum diyor. Karşımdakini öyle dinliyorum diyor
Allah
şöyle.
Allah. O
Evet.
şey gibi ne squat yapacağını bunu
Aynen. Pelvis kaslarını
sinirlendiğinde
güçlendiriyor sinirlendiğinde.
squat yerine. Çimlere oturamıyorum veya basamıyorum. İçinde herhangi bir hayvan var ve basacakmış gibi hissediyorum. Korkuyorum. Bak bir şey
Evet,
diyeceğim.
dokunma
Ben
şeyi.
eski tip tuvaletler var ya. Alaturka. Ben onlarda mesela tuvaletimi yaparken şey hep buradan bir şey gelecekmiş gibi zannediyorum. Hep böyle bakarım oraya mesela bir şey çıkacak diye. Fare mare gelecek çıkacak
Ya ben de
ısıracak diye.
onları kullanamıyorum ya.
Evet sonuncusu hocam.
Buyurun hocam sonuncusu siz doçentsiniz benim haddime değil. Benim de takıntım
Tamam
doçentlere
okumayacağım. Uzun süre hocam kamerasın diye valla.
Okuyun okuyun hocam emek vermişler yazmışlar.
Ha, bir de kamuoyunu oynadın ya. Düğmeli kıyafet takılar. Ay yazarken bile tiksiniyorum. Nasıl içim kalkıyor bu kadın? Ha, hemen anladım çok
Hocam
zeki.
orada ismi yazıyor olabilir Niki.
Nigar. Evet kadınmış.
Nigar.
Onaylandı. Nasıl içim kalkıyor? Karşımdaki insan giymişse bakamıyorum. Yemek yiyemiyorum. Hele bir de sürekli dokunuyorsa of. Ortamı terk ederim söyleyemem çünkü çok saçma. Takılarla yemek yapsam yemem. TV'de çıktıysa kanal değiştiririm. Oğlum bu hakikaten.
Çok ileri bence.
Evet bu ileri düzeymiş.
Hocam
Nigar
sizi
Hanım.
hocamızın
Aa,
tekniğine
bir dakika benim tekniğime yönelim. Nigar
Hocam bir
Hanım.
yapar mısınız?
Bak şöyle yapacak Nigar Hanım. Takı takmış birisini yemek yaparken düşünecek. Düğmeli, takılı. Hayko Cepkin. Bunun kafasında oturacak ve bunu sürekli düşünecek. Bir saat boyunca normal düşünceler gelecek ya zihnine. Kabul etmeyecek. Full bu takıntısını düşünecek. Bir haftaya tedavi hazır. Valla.
Nigar hocam bu bir yatırım tavsiyesi değil.
Bir dakika. Nigar
Herhangi bir
hocam.
sağlık problemi karşısında kanalımız bunu karşılamayacaktır. Bunu da bildirmek isterim.
Evet zaten böyle yapmamız da yanlış galiba. Ağzıma şimdi geldi başımıza indi. Yapmayın Nigar Hanım yapmayın. Psikoloğa gidin. 900 lira verirsin aynısını söylersin daha mutlu ayrılırsınız.
Belki onun da takıntıları vardır ama onu öğreniriz.
O zaman podcast'imizi, video cast'imizi daha doğrusu burada bitiriyoruz. Hem Spotify'dayız, hem bütün podcast mecralarınız, hem de YouTube'da da video cast olarak görebilirsiniz. Gelecek video cast'lerimizde görüşmek üzere.
Ve süreçte bize yorum yazarak destek atan herkese çok teşekkür ediyoruz. Anketimizi dolduran, süreçte içeriğimize katkı sağlayan. Umarım tüm takıntılarınızdan kurtulursunuz.
Görüşmek üzere.